İkinci ayrım, ya adalet ya sefalet. Selçuk Şirin, sayfa 17. Birinci bölüm, Türkiye'nin ikinci yüzyılı, ya adalet ya sefalet. 2023'e girdiğimizde Türkiye'de kişi başı gelir 25 bin doları aşmış, Türkiye nihayet dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmişti. 7 Haziran 2015'te bütün partilerin üzerinde uzlaştığı yapısal reformlar gerçekleşmiş ve Türkiye bu yüzyılda orta gelir tuzağını aşan son ülke olarak tarihe geçmişti. İşsizlik ve enflasyon tek haneye inmiş, barınma sorunu İstanbul dışında oluşturulan yeni ekonomik çekim merkezleri sayesinde uzun vadeli bir çözüme kavuşturulmuş, tersine beyin göçü sayesinde ülkenin her yanında eğitimden sağlığa, turizmden tarıma katma değeri yüksek üretim merkezleri oluşturulmuştu. 23 Nisan 2023 tarihli The Guardian'da o bildik manşet vardı. Crazy Turks did it again. Çılgın Türkler bir kere daha başarmıştı. Türkiye ikinci yüzyılda Latin Amerika'dan Orta Asya'ya, sefalet içinde yaşayan mazlum ülkelere bu sefer ekonomik kurtuluş için ilham kaynağı olmuştu. Bu tablo 10 yıl evvel Türkiye'nin önündeki en gerçekçi seçenekti. Öyle olduğu için de devlet kayıplarına 2023 vizyonu olarak geçti. Bugün nerede olduğumuzu biliyorsunuz. Çok değil, 10 yıl evvel ilk 10 ekonomi hedefine koşan ülke bugün ilk 20 arasında kalmak için muhasebe oyunları yapar oldu. Kişi başı milli gelir 1/3 oranında azaldı. İşsizlik 2 haneyi, enflasyon 3 haneyi gördü. Eğitimde ilk 40 ülke arasında yokuz artık. Sağlıkta mirası tüketmek üzereyiz. Buna ek olarak barınma krizi de kapıda. Ülkenin her yanında günü kurtarmak için çevre, doğa ve tarihi varlıklar heba ediliyor. En önemli insan sermayesi varlığımız olan gençler, kıt kaynaklarla yetiştirdiğimiz doktorlar, mühendisler, girişimciler ya sistemin dışına atılıyor ya da başka ülkelere gitmenin yolunu arıyor. Son yıllarda yapılan tüm saha çalışmalarının gösterdiği gibi ülke iyiye gitmiyor. Peki ne oldu da 2023 rüyası bir kabusa dönüştü? Ne oldu da ilk 10 ekonomi hedefiyle çıktığımız bu yolda en derin sefaletin yaşandığı ülkeler ligine düştük? Bu sorulara yanıt vermeden yaşadığımız hiçbir sorunu çözmemiz olası değil. Buraya nasıl geldiğimizi anlamadan buradan çıkış yolunu bulamayacağız. O nedenle gelin nasıl bu duruma geldik sorusuna hep birlikte yanıt arayalım. Öncelikle bir noktanın altını çizeyim. Türkiye içinde bulunduğu krize bir tercihin sonucunda geldi. 2013'te verileri okuyabilen herkes aynı uyarıyı yapıyordu. Türkiye girdiği yolu değiştirmezse o yolun sonu derin bir sefalet olacaktı. O dönemde orta gelir tuzağına düşmüş olan Türkiye'nin kurtuluş reçetesinin yapısal reformlar olduğu herkes tarafından kabul ediliyordu. Nitekim o verilerin ışığında girilen 7 Haziran 2015 seçimlerinde halk sandığa bu reçeteyi oynamak için girdi ve desteğini reformlar lehine verdi. Türkiye'nin hafızası çok yorgun. O nedenle her şeyi unutuyoruz. Dönüp 7 Haziran 2015 seçim öncesindeki tartışmalara bakarsanız, hükümet kanadından muhalefetin her rengine, tüm siyasi aktörlerin o seçime ekonomik gidişatı tartışarak girdiğini görürsünüz. Türkiye bir daha o tarihten sonra ülkenin gerçek sorunlarını siyasi gündemin ana öznesi yapmadı. Aslında yapamadı. 7 Haziran'da açılan pencere 1 Kasım 2015 erken ya da bilinen ifadeyle hemen seçimiyle kapatıldı. Şimdi gelin sözüne ettiğim kırılmanın izlerini verilerle sürelim. Türkiye'nin son 20 yılına hızlıca bakalım. Bu yüzyıldaki kalkınma maceramızı incelediğimizde görüyoruz ki ortada iki farklı dönem var. İlk dönem 2002 krizi sonrası yapılan reformların etkisiyle gelen hızlı kalkınma dönemi. İkincisi ise 2015 sonrası ortaya çıkan büyük çöküş dönemi. Bu iki dönemi ortaya çıkaran süreçleri çok iyi anlamak, iki dönem arasındaki kırılmayı çok iyi kavramak zorundayız. Bugünün kodları oralarda yatıyor. Analize temel ekonomik verilerle başlayalım. Bir ülkenin ekonomik gidişatını anlamak için önce ekonomik büyüklük ve kişi başı gelire, sonra dünya ekonomisinden alınan paya ve son olarak da gelir adaletine bakmak gerekiyor. Tek tek bu dört veriye bakınca her birinde yukarıda sözünü ettiğim iki dönemin izlerini bulmak mümkün. Ekonomik büyüklük toplam üretim ve hizmet kapasitesiyle, yani gayri safi milli hasıla GSMH ile ölçülüyor. Türkiye bugün her ne kadar teknik olarak ilk 20'nin içinde olmasa da ekonomik büyüklükte modern ölçümlerin yapıldığı 1960'tan bu yana hep ilk 20 ülke arasında olduğu için G20 denilen elit ülkeler grubunda yer alıyor. 1980'li yıllardan 2002 krizine kadar olan dönemde arada iniş çıkışlar olmakla birlikte Türkiye ilk 15-16 ülke arasında yer alıyordu. 2013 dolayında bazı ölçümlerde ekonomik büyüklükte zirveyi görerek 12. ve 13. sıraya geliyoruz. Ve işte o nedenle de 2023 vizyonunda yer alan ilk 10'a girme niyetini gayet gerçekçi bir hedef olarak ortaya koyuyoruz. Ancak ne oluyorsa 2013 sonrası 10 yıllık dönemde oluyor. Birbiri ardına alınan kararlarla Türkiye ekonomisi büyüklük bakımından diğer ülkelere göre önce duraksıyor, sonra da gerilemeye başlıyor. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle IMF ve Dünya Bankası ölçümlerinde ilk 20 ülke arasında değiliz artık. Eğer bu gidişatı değiştirmezsek, o çok övündüğümüz ve bir dönem başkanlığını yaptığımız G20 üyeliğimizin ekonomik dayanağı da ortadan kalkmış olacak. Yukarıdaki veriler toplam milli gelire dayanıyor. Bizim gibi nüfusu büyük bir ülke için bu veriler gerçeğin sadece bir tarafını gösteriyor. Nüfus arttıkça haliyle üretim de göreceli olarak artıyor. Öyle olduğu için de bu sıralamalarda nüfusu çok olan ülkeler, örneğin Çin ve Hindistan en üst basamaklarda görünüyor. Aynı şekilde nüfusu az olduğu halde çok üreten ülkeler ekonomik büyüklük sıralamasında öne çıkmıyor. Mesela Norveç 5 milyon kişiyle, İsrail 10 milyon kişiyle Türkiye'nin yarısından daha çok kazanıyor. Ama bu sıralamalarda yer almıyorlar. O nedenle bir ülkede yaşayan insanların gerçek refah seviyesini anlamak için toplam ekonomik büyüklük yerine kişi başı milli gelire de bakmamız gerekiyor. Aslında kişi başı milli gelir verisini biz çok iyi biliyoruz. Zira Türkiye'de bir dönem yöneticilerin en çok tercih ettiği ekonomik göstergelerin başında geliyordu. Meydanlarda ve televizyonlarda milli geliri 3'e katladık, halkın refahını yükselttik, dünyada en fazla büyüyen ekonomiler arasında birinci olduk tarzı ifadeleri duyardık. Nedense son yıllarda bu göstergeye pek rağbet edilmez oldu. Bunun sebebi kişi başı milli gelirin artık en iyisi hesapla bile gerilediği gerçeği. İnsanlar fakirleşiyor ve bunu görmenin bir yolu kişi başı milli gelire bakmak. Aşağıdaki grafikte de göreceğiniz gibi derin ekonomik kriz sonrası 2002'de bile 3500 dolar olan kişi başı gelir 2008'de 11 bin dolara yaklaşıyor. 2008 kriziyle birlikte dönemsel olarak düşen gelir 2013'te zirve yaparak 12 bin dolar bariyerini aşıyor. Bütün bu gelişmelerin sonucu olarak o tarihlerde ortaya çıkan 2023 vizyonunda kişi başı milli gelir hedefi 25 bin dolar olarak netleşiyor. Ancak işte ne oluyorsa ondan sonra oluyor. Türkiye zar zor çıktı, zirveden tepe taklak düşüyor. Bu düşüşü en net gördüğümüz alanlardan biri kişi başı milli gelir. Dövizdeki çalkalanmalar nedeniyle bu metni okuduğunuzda milli gelirin tam olarak nerede olduğunu kestirmek zor olacak. Ama şurası bir gerçek. Türkiye'de kişi başı milli gelir son 10 yılda 3'te 1 oranında azaldı ve insanlar reel alım gücü bazında fakirleşiyor. Bu sayfada kişi başına düşen GSYH ABD doları olarak bir tablo yer alıyor. Kaynak Dünya Bankası. Tablonun sol tarafında Amerikan doları olarak 2000 dolardan 13 bin dolara kadar işaretlenmiş veriler var ve alt kısımda ise 2002 yılından 2021 yılına kadar Amerikan doları olarak GSYH gözüküyor. Özet olarak belirtmeye çalışayım. 2002'de 3581, 2003'te 4898 ve devamlı bir artış. 2008'de en yüksek noktasına ulaşıyor. 10931. 2009'da birden bir düşüş 8580'e. Tekrar yavaş yavaş artışla 2013 yılında 12480'e. 2014 yılında 12.112'ye düşüyor ve ondan sonra devamlı bir düşme gözleniyor. 2020'de 8.536 dolara düşüyor. 2021'de tekrar 8.586 dolara çıkıyor. Global bir dünyada önemli olan yıllar itibariyle sadece sizin kendi içinizde nereden nereye geldiğiniz değil elbette. Aksine belki de daha önemli olan sizin dünya ekonomisi içindeki payınızın nereden nereye geldiğidir. Aşağıdaki grafikte Türkiye'nin dünya ekonomisinden aldığı payın yıllara göre değişimi var. Bu görseli incelerken şu noktayı aklınıza tutun lütfen. İlk olarak nüfusa göre Türkiye dünya nüfusunun %1'ine sahip ki bu da malum binde 100 demek. 1980'de dünya ekonomisindeki payımız binde 86. Bu oran kriz ve iniş çıkışlarla 2002 krizinde binde 60'a kadar düşüyor. Ancak 2002 krizinin ardından gelen bir takım yapısal düzenlemeler sonucu dünya ekonomisinden aldığımız pay 6 yıl gibi kısa bir sürede 2 katına çıkarak %1.2'ye ulaşıyor. Bu rakam önemli. Zira ne zaman %1'in üstünü görsek bilin ki ülke olarak katma değeri yüksek üretime biraz olsun yaklaşıyoruz. Diğer verilerden artık bildiğimiz gibi global pastadan aldığımız pay 2008 global krizinde gözlenen doğal düşüşün ardından 2013 yılında zirveye çıkıyor. Ondan sonrasını biliyorsunuz. Bu yüzyılın başında toparlanıp 6 yılda 2 katına çıkan payımız son 10 yılda yaşadığımız büyük çöküş sonucu bizi 1980'de başladığımız noktanın bile gerisine götürüyor. Tam bir az gittik uz gittik tekerlemesi diyeceğim ama değil. Zira o tekerlemenin sonunda malum dönüp arkaya bakıyorlar. Bizde karar vericilerin çoğu hala dönüp geriye bakmış değil. Baksalar görecekler ki masal çoktan bitti. Teknik ama içinden geçtiğimiz krizin boyutlarını daha gerçekçi anlamamıza yarayacak önemli bir not düşerek bu bölümü kapatıyorum. Milli gelir hesaplamaları her ülkenin kendi resmi verisine dayanıyor. Her ülke yıllar içinde ulusal hesapları gözden geçirip değişen ekonomik koşullara göre bazı teknik revizyonlar yapıyor. Ancak ülkemizde bu revizyonların teknik olmaktan ziyade siyasi bir içerik de arz ettiği yönünde ciddi iddialar var. Profesör Doktor Korkut Boratav 2017'de ve bu teknik revizyonları daha evvelki dönemlerde hesaplamış olan uzmanların şu saptaması önemli. TÜİK'in yeni milli gelir hesapları arızalıdır, güvenilmez öğeler içermektedir, olduğu gibi kullanılması sakıncalıdır. TÜİK ısrar ettikçe Türkiye ekonomisi üzerinde sağlıklı, güvenilir çalışmaları kösteklemiş olacaktır. Özetle yukarıda paylaşmış olduğu milli gelire dayalı veriler ülke ekonomisinin iyimser bir okumasına dayanıyor. Yine bu sayfada Türkiye'nin dünya ekonomisindeki payı yüzde olarak diye bir tablo var kaynak IMF Nisan 2022 tahmini. 1982 yılında başlıyor 0.86 %0.86 ile sonra devamlı bir düşüş 98'de %0.65 1994'te bir sıçrama %0.95 tekrar düşüş 0.84'e ve 2002'de %0.60'a düşmüş. Ondan sonra devamlı bir yükselme yer alıyor. 2008'de 1.20'ye kadar çıkıyor. Sonra 1.07'ye düşüyor ve 2014'te zirve yapıyor. %1.24. Ondan sonra devamlı bir düşüş ve 2022'de %0.67'ye düşmüş. İki Türkiye. Yukarıdaki verilerin tamamı ortalamalar ve toplamlar üzerinden sunuldu. Oysa biliyoruz ki dağılımın normal olmadığı yerde ortalamalar son derece yanıltıcı sonuçlar verir. O nedenle istatistik derslerinin daha ilk dakikasında ortalama öğretilince onun yanında muhakkak varyans yani dağılım verisi de öğretilir. Örneğin Bill Gates bizim köyde yaşasaydı, bizim köyde yaşayanların ortalama geliri milyarı bulurdu. Ama bu durum içimizde yalnızca bir kişinin milyarder olduğu gerçeğini değiştirmezdi. İki ülkede ortalama gelir aynı olabilir ama bir ülke o geliri adil bir şekilde herkese dağıtırken çan eğrisi düşünün, diğer bir ülke bütün geliri tepede küçük bir gruba verip geri kalanları yoksulluğa mahkum edebilir. Tam da bu nedenle bir ülkenin ekonomisini anlamak için o ülkedeki gelir dağılımına da bakmak gerekiyor. Bir ülkenin gelir dağılımını ölçmek için elimizde oldukça güvenilir bir ölçek var, Gini katsayısı. Gini katsayısı İtalyan veri bilimci eski deyişle istatistikçi Corrado Gini tarafından bir ülkedeki gelir adaletini ölçmek için geliştirilmiş. Bugün artık tüm ekonomik büyüme göstergelerinin yanında Gini katsayısı da hesaplanıyor. Bu katsayı 0 ile 1 arasında bir sayıdan ibaret. Eğer bir ülkede tüm gelir bir kişide toplanıyorsa o ülkenin katsayısı 1 oluyor. Bu gelir dağılımının çok dengesiz olduğunu gösteriyor. Bir ülkede gelir herkese eşit dağıtılıyorsa orada katsayı 0 oluyor. Yani 0'a yaklaştıkça gelir daha adil, 1'e yaklaştıkça daha adaletsiz dağıtılıyor. Aşağıda OECD ülkeleri Gini katsayıları yani gelir adaletsizliği tablosunu sunuyorum. Gördüğünüz gibi Türkiye bu kitap boyunca bizi en çok yan yana göreceğiniz iki ülke olan Meksika ve Şili ile birlikte Gini katsayısının en yüksek olduğu, bir başka ifadeyle gelir adaletsizliğinin en çok olduğu üç ülkeden biri. Bu verilerin son ekonomik kriz öncesine ait olduğunu vurgulayıp önümüzdeki dönemde gelir adaletsizliğinde zirveye çıkacağımızı öngörmek zor değil. Evet, bu sayfada da OECD ülkelerinin Gini katsayıları tablosu var. Kaynak OECD. Bu tabloda bütün OECD ülkeleri sıralanmış. OECD ülkelerinin ortalamaları 0.20 ile 0.25 arasında. Ama en tablonun sonunda Türkiye yer alıyor 0.397 ile. Neredeyse lider. Özetle başımız her sıkıştığında aynı gemideyiz yalanına sarılsak da ortada iki ayrı Türkiye var. Bu gerçeği daha net göstermek için aşağıda gelir dilimlerinin ekonomiden aldığı payı bir tabloda özetledim. Göreceğiniz gibi en yoksul %20 toplam gelirin yalnızca %6'sını alıyor. Oysa en zengin %20 toplam gelirin neredeyse yarısına sahip %47. Bir tarafta temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için TÜİK verilerine göre aşırı yoksulluk içinde yaşayan %20 var. Diğer tarafta Avrupa ortalamasında gelire sahip %20 var. Bu gelir adaletsizliği tablosunun gösterdiği asıl gerçek ise Türkiye'de orta sınıfın tamamen silinmiş olduğu. O nedenle kitap boyunca ortalamaya dayalı verileri incelerken lütfen bu gerçeği unutmayın. Ortada tek bir Türkiye yok, iki ayrı Türkiye var. Tabii gelir adaletsizliğine dair asıl acı olan nokta ise şu, son yıllarda giderek dozu artan güya ekonomik anlamda zenginden alıp yoksula verme söylemine aynı gemideyiz masalına rağmen gelir dağılımında hiçbir düzelme yapılmamış. Tabloda da göreceğiniz gibi 2010'daki gelir dağılımı aradan geçen bunca reforma rağmen değişmiyor. Zengin yine pastanın yarısını yiyor, yoksul yine olup biteni seyrediyor. Evet, tabloya geldik. Gelir dilimi 2010, 2015 ve 2020 verileri. En yoksul İlk %20, 2010'da 5.8, 2015'te 6.1, 2021'de 6.1. İkinci %20, 2010'da 10.6, 2015'de 10.7, 2021'de 10.8. Üçüncü yüzde 20, 2010'da 15.33, 2015'de 15.2, 2021'de 15.1. Dördüncü yüzde 20, 2010'da 21.9, 2015'de 21.5, 2021'de 21.3. En zengin 5. yüzde 20, 2010'da 46.4, 2015'de 46.5, 2021'de 46.7. Gini katsayısı 2010'da .402, 2015'te .397, 2021'de .401. Türkiye'nin tarihi yol ayrımı. Yukarıdaki verilerin hepsi bize tek bir şey söylüyor. Türkiye bu yüzyılın başında tarihi bir fırsat yakaladı ama o fırsatı kullanamadı. Yüzyılın başında girdiğimiz ekonomik krizden çok kısa bir sürede toparlanarak kişi başı milli geliri 10 bin dolar bandına getirdik. Bu atılım sonucu ülke 2013'te kalkınmacıların orta gelir tuzağı dediği o meşhur kapana yakalandı. Buraya kadar olan hikayeyi Yol Ayrımındaki Türkiye kitabında anlattım ve esasında ileriye gidebilmek için önümüzde iki seçenek olduğunun altını çizdim. Ya yapısal reformlar gerçekleştirerek katma değeri yüksek üretime geçecektik ya da eski tas, eski hamamda ısrar ederek sefalete geri dönecektik. 2015'te çıkan kitabın alt başlığını tam da bu nedenle ya özgürlük ya sefalet koymuştum. Peki Türkiye bu iki seçenekten hangisini tercih etti? Eğer yukarıdaki veriler bu soruya net bir yanıt olmadıysa gelin çok daha somut bir gösterge olan sefalet endeksine bakalım. Kalkınma iktisatçısı Arthur Ochs'un bir ülkenin refah ya da sefalet düzeyini anlamak için benim yukarıda sunduğum gibi tekil veriler yerine çoklu göstergelere bakılması gerektiğini savunarak 1970'lerde adına sefalet endeksi dediği bir gösterge geliştiriyor. İşsizlik ve enflasyon oranının aritmetik ortalamasından ibaret bu gösterge çok basit bir mantığa dayanıyor. Bir ülkede enflasyon ve işsizlik artınca o ülkede sefalet de artar. Son yıllarda Robert Barrow ve Steve Hanke bu iki göstergeye büyüme oranları ve faizi de ekledi. Ama bizim açımızdan sonuç değişmiyor. Bir sonraki sayfada Profesör Doktor Ümit Özlale'nin çıkardığı Cumhuriyet tarihi boyunca yıllara göre sefalet endeksi trendi var. Bize nereden nereye geldiğimiz konusunda çok kıymetli bir referans olacak bu tabloyu lütfen dikkatlice inceleyin. Türkiye 2022 itibariyle Cumhuriyet tarihi boyunca en sefil dönemlerinden birini yaşıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın o kıtlık yıllarında bile bu denli derin bir sefalet yaşanmamış. Sefaleti nereden, nasıl ölçerseniz ölçün, sonuç yine sefalet çıkıyor. Özellikle son 10 yıl verilerine bakınca çok net bir şekilde ülkede sefaletin düzenli olarak arttığını görüyoruz. Pandemi ile birlikte tüm dünya ekonomik zorluk yaşadı ama bu zorluğun bize yansıması daha derin sefalet oldu. Bu satırları yazdığım dönem itibariyle Türkiye sadece OECD değil, tüm gelişmekte olan ülkeler arasında sefaletin en yaygın olduğu ülke konumunda. Kısa dönemde de bu konumdan kurtulacak gibi bir görünüm yok maalesef. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 27.